Ayrım 13, sayfa 77. Frankfurt Okulu'nun (parantez) eleştirel dayanaklarından biri Marx'ın ekonomi-politik eleştirisidir. Frankfurt Okulu'nun diğer yapı taşları ise aydınlanma felsefesi (parantez) Kant, Hegel ve diğerleri ve Sigmund Freud'un psikanalizidir. Eleştirel kuram aydınlatma felsefesinin varisidir. Aydınlanmanın içerisinde tüm vatandaşların kanunlar önünde eşit olduğu özgür ve adil bir toplum geliştirme düşüncesi vardı. Yükselen orta sınıfın siyasal talepleri ve Fransız devriminin parolası olan özgürlük, eşitlik, adalet, güç ve paranın feodalizmde olduğu gibi soy temelli paylaşımına karşıydı. Feodal toplumların aksine iktidarın ve zenginliğin bölüşülmesine katılma noktasında artık doğum ve soy prensibi değil, sadece icraat esas alınır. Aklın kullanılması ve rasyonel bir toplumun kurulması aydınlanma felsefesinde önemli bir değere sahiptir. İnsan, akli yetenekleri olan, kendi kararlarını verebilen, ergin, yani kendi aklını kullanarak başkasının yardımına muhtaç olmayan, (parantez) Kant, bir varlıktır. Eğer her insan doğduğunda eşit ve akıl yetisine sahipse ve yine özgür ekonomi özneleri olarak istedikleri girişimde bulunabiliyorlarsa, sonuç olarak burjuva toplumu da özgür ve adil bir toplum olmalıydı. Marx, burjuva toplumunun iddia ve taleplerini yine burjuva toplumunun ölçülerine göre değerlendirmiştir. Neticede ekonomik ilişkilerin ve kapitalist üretim tarzının temelde adaletsizliği beraberinde getirdiğini göstermiştir. Bu da burjuva toplumunun kavramlarına ters düşer. Gerçeklik burjuva toplumunun eşitlik ve adalet düşüncelerinin aksine gelişmiştir. Eleştirel kuram Marx'ın bu eleştirel toplum kuramını devam ettirmiş ve vaktiyle ilerlemeci burjuva sınıfına atfedilen değerler ile sosyopolitik gerçekler arasındaki tutarsızlığı göstermiştir. İdeal olanla gerçeklik arasındaki bu tutarsızlık, (parantez) burada kastedilen Marx'ın da farkında olduğu kadife liberalizm gerçekliği değil, tekelci kapitalizm, faşist diktatörlük, stanilizm ve dünya ekonomik krizidir. Söz konusu rasyonel toplum sistemiyle alay eder ve ilişkilerde radikal değişiklikler yapmayı gerekli kılar. Eleştirel ekonomi bilimi, gerçekliğin, düşüncelerin yalın bir yansıması olduğu şeklindeki önermeden daha fazla şey söylemelidir. Eleştiri, nesnelerin kendi kavramlarıyla yüzleşmesi anlamına gelir. Olması gereken, özgür toplum, adil devlet ve insanlığın geliştirilmesi gibi önemli meseleler noktasından konuya yaklaşmaktır. İnsani şeylerin ne manaya geldiklerine ilgi duymayan kimse, onları yüzeysel değil, yanlış değerlendirmiş olur. Eleştirel kuram, Marksist gelenek içerisinde yer alsa da, yani ekonomik ilişkilerden kaynaklanan eşitsizlikleri temel olarak alsa da, sadece bu noktaya gelmekle yetinmez ve eleştirmeye devam eder. Frankfurt Okulu'nun eleştirileri ikinci aşamada düşüncenin, yani bilim ve kültürün iktidar işlevine yöneliktir. Eleştirel kuram, beşeri değer tasavvurlarının, (parantez) adalet, eşitlik, eşit haklara ulaşma, şans, burjuva toplumu içerisinde var olmasına rağmen etkisiz kaldığını saptamıştır. Aynı şekilde bilim de düşünüldüğü gibi umut taşıyıcısı olamamıştır. Bilim ekonomik ve siyasal felaketleri önleyememiş, kısmen ahlaki olmayan siyaset ve ekonomilerin de ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Eleştirel kuramın üçüncü kuramsal ayağı ise Sigmund Freud'un yüzyılın sonlarında Viyana'da geliştirdiği psikanalizdir. Bilinç durumunun analizinde, parantez, örneğin antisemist görüşlerin ortaya çıkışı, Marx'ın yalın materyalizminin de çok az hedefe götürücü olduğu gösterilmiştir. Freud'un bilinçsizlik kuramı ve psikolojik mekanizmalar olarak ego, id, süper ego konseptine dayanarak ekonomik yapı ile bireylerin psikolojik yapısı arasında parantez mekanik olmayan bir arabuluculuk açık bir biçimde gösterilmiş ve içerisinde öznenin bulunduğu bir kuram geliştirilmiştir. Aşağıda isimlerini sıralayacağımız kuramcılar eleştirel kuramın merkezinde yer alan isimlerdir. Mark Horkheimer (parantez 1895-1973) filozof. 1931 yılında Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün yöneticisi olmuş ve uzun yıllar enstitüyü yönetmiştir. Horkheimer, Theodor W. Adorno (parantez 1903-1969) filozof, sosyolog ile birlikte eleştirel kuramın gideceği yönün çizilmesinde ve gelişiminde belirleyici olmuştur. Eleştirel kuramın diğer kuramcıları edebiyatçı Leo Lewintel (parantez 1900-1993) psikanalizci Erik Fromm (parantez 1900-1980) iktisatçı Frederick Pollock (parantez 1894-1972) ve filozof Herbert Marcuse'dur (parantez 1898-1979). Bunların dışında pek çok bilim adamı da Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Filozof ve sosyolog Jürgen Habermas (parantez 1929) günümüzde yaşayan en büyük eleştirel kuramcı sayılmaktadır. Eleştirel kuramın ortaya çıktığı tarihsel koşullar. Sovyetler Birliği, Marksist kuram temelinde planlı ekonomisiyle birlikte komünist bir toplum sistemine ulaşmayı denemişti. Eleştirel kuramcılar ilk aşamada bu deneye sempatiyle bakmışlarsa da, kısa sürede Stalinizm etkisinin ortaya çıktığı dönem, ilk baştaki pozitif düşünceleri ve değerlendirmeleri tam tersine dönmüştür. Bu deneyimden itibaren eleştirel Marksist kuram sadece kapitalist toplum eleştirisi yapmakla yetinmemiş, bir taraftan da Sovyetler Birliği'nin yönetim sistemini ve Marksist kuramın otoriter bir toplumun meşrulaştırılması için dejenere edilmesini de eleştirmeye başlamıştır. Eleştirel kuramın gelişiminde bir diğer önemli faktör ise Weimar Cumhuriyeti'nin çöküşü ve Almanya'da nasyonel sosyalizmin ortaya çıkışıdır. Birer Marksist olarak eleştirel kuramcılar, Marksizmin kuram-pratik ilişkisini sorunlu gördüler. Marksizm bir yandan kapitalist burjuva toplumunu eleştiren bir kuram olmayı arzularken, diğer taraftan da ezilen ve sömürülen işçi sınıfının yol göstericisi olmak istemiştir. Kurama göre işçi sınıfı kapitalist sistemin üstesinden gelecek toplumsal sınıf olmalıydı. İşçi sınıfının kendisine atfedilen bu tarihsel rolü neden algılayamadığı, (parantez) Marx'ın yanlış bilinç ifadesiyle gerekçelendirildiği durum, sorusu, 1930'lu yıllarda eleştirel kuramın cevabını aradığı en önemli meseleydi. Bu soru, Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün ampirik çalışmalarına da konu oldu ve Frankfurt Okulu üyeleri için korkutucu olan sonuç, 3. İmparatorluğun arefesinde olan işçi ve memurların, parantez, 20'lerin sonunda Erich Fromm'un ampirik çalışmalarından birinin başlığı bu şekildeydi. Sadece daha az devrimci bilinç göstermeleri değil, tersine oldukça muhafazakar ve otoriter bir düşünce modeli ortaya koymalarıydı. Nasyonel sosyalist rejime karşı zayıf muhalefeti ortaya koyan erken bir sonuç. Ekonomi, devlet ve kültürün entegrasyon gücü, eleştirinin zayıflatılması ve direnişin zorlukları, eleştirel kuramı bugüne kadar meşgul ede gelmiştir. O zamanlardan beri gündemdeki merkezi konu, dünyada şiddetin ve iktidar sistemlerinin neden var olduğu, zulüm ve acının neden hüküm sürdüğü ve insanların tüm bunlara neden çok zayıf tepkiler ve eleştiriler ortaya koyduğu ya da hiç koymadığı oldu. Eleştirel kuramın çoğunluğu Yahudi olan, mensupları 30'ların ortalarında Amerika'ya göçmek zorunda kaldı. Enstitü New York'a taşındı. 30'ların başlarında henüz toplumda devrimci bir kırılma ve direniş ümidi bulunduğu sıralarda, Doğu ve Batı'daki totalitarizm, tecrübeleri neticesinde yaşanan hayal kırıklığı ve işçi sınıfından beklenenlerin gerçekleşmemesi bu ümidi yok etti. Eleştirel kuramın üslubu gittikçe daha kötümser bir hal aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokratik devletler de her yönden eleştirilmeye başlandı. Amerika'da bulundukları sıralarda eleştirel kuramcılar, Amerikan toplumundaki otoriter kalıpları ve Amerikan kültüründeki tezahürlerini incelediler. Böylece bir yandan demokratik görüşlerin Amerikan toplumu içinde hiç de sanıldığı gibi yaygın olmadığını, tam tersine otoriter düşünce modellerinin bulunduğunu gösterdiler. Öte yandan da Amerikan kitle kültürünün toplumsal entegrasyon gücüne işaret ettiler. Eleştirel kuram bu konuda sadece Amerika ile sınırlı olmayan, Batı ile etkileşimdeki bütün endüstrileşmiş ülkelerde yayılmış olan kültür endüstrisi kavramını şekillendirdi. Temel tez, insanların artan bir şekilde topluma uyum sağladığı ve bunda kitle kültürünün önemli bir rol oynadığıydı. Bu insanlara daha iyi bir yaşam vaat edilerek gerçekleştiriliyordu ki, eleştirel kuramcılara göre bu vaat hiç yerine getirilmemişti. Benzer şekilde Orwell'in 1984 ve Huxley'in Brave New World eleştirel kurama dayanan edebi eserlerde eleştirilen temel noktalar, insanların toplumsal sisteme, parantez, adaletsiz olduğu için kötü olan bir sisteme, entegrasyonları, bürokratik şiddete boyun eğmeleri ve eleştirinin ve başkaldırının genel eğilim olarak etkisiz hale getirilmesidir. Karşı konulmaz bir güce sahip olan ekonomi, devlet ve kültür sistemleri tek tek bireyleri aciz bırakmakta ve bireylerin kötü olan şartlara tam bir uyumunu beraberinde getirmektedir. Bu noktada eleştirinin görevi bu uyuma işaret etmek ve toplumsal şartları devam etmekte olan zulüm, acı ve insanlık dışı durumlar bakımından eleştirmektir. Bununla birlikte eleştirel kuramcılar her zaman için olumlu bir ütopya anlatmaktan, özgür ve adaletli bir toplumun gelişeceğine dair somut resimler ortaya koymaktan kaçınmışlardır. Eleştirel kuramcılara göre mümkün olabilecek bir toplumun somut bir biçimde ortaya konması halinde, bu ütopyanın zamanla çok kolay bir biçimde totalitarizme dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu noktada Horkheimer şöyle demiştir. Günümüz toplumlarında kötü olanın ne olduğu söylenebilir. Ama neyin iyi olabileceği söylenemez. Ancak sadece kötü olanın ortadan kaybolması için çalışılabilir. dünün ve günümüzün toplumlarına baktığımda insanların her an dünyanın farklı yerlerinde ıstırap çektiklerini, korku, kıtlık ve korkunç şartlar içerisinde yaşamak zorunda olduklarını düşünüyorum. Şüphesiz eleştirel kuramın görevi bunları ifade etmektir. Parantez, Horkheimer, 1981. Marx'ın ideoloji odaklı eleştirel düşüncelerine dayanan Frankfurt Okulu için toplumsal eleştiri iki anlama sahiptir. 1. Mümkün olan en iyi dünyada yaşadığımız iddiası baskının, gücün, acının ve iktidarın varlığı ile yüzleştirilmelidir. 2. Dünya var olduğu gibi kalmak zorunda değildir. Bu düşüncenin eleştirilmesi, aynı zamanda ahistorik düşüncenin ve dünyanın görünürde değişmezliği anlayışının da bir eleştirisidir. Eleştirel kuram ve ampirik toplumsal araştırma. Marx, Horkheimer, 1931 yılında yayınlanan Traditional and Christian Theory adlı eserinde her iki kuramın temel farkları üzerine çalışmış ve eleştirel kuram kavramını geliştirmiştir. Geleneksel kuram. Dünyayı nasılsa öyle tanımlamaya çalışan, genel ve kendi içerisinde tutarlı kuralları formüle eden yeni yüzyılın doğa bilimlerinin idealine yönelmiştir. Söz konusu kuramın bununla kastettiği, tümden gelim yöntemiyle cümlelerin sistematik bir biçimde birbirine bağlanması, yani genel cümlelerden, daha doğrusu kurallardan, diğerlerinin türetilmesidir. Horkheimer, bunun için burada sorunlu olan nokta, toplumların ve insanların bilimi, parantez, Horkheimer, 1968. Yani sosyolojinin bu ideali takip etmek durumunda kalmasıdır. Eğer sosyoloji toplumu cansız doğa gibi incelerse ve onu objektif olarak kavranabilen bir gerçeklik olarak ele alırsa, araştırma konusunun ve araştırmacının tarihsel karakterini ve bilimsel toplumsal göreceliğini gözden kaçırmış olur. Eleştirel kuram, bilimsel eylemlerin nesnelerinin de öznelerinin de toplumsal olarak belirlenmiş olduğu görüşünden yola çıkar. Yani bilimsel çalışmaların ilgi alanı, metodu ve konusu sadece toplum bağlamında ve o toplumda var olan üretim biçimleri üzerinden anlaşılabilir. Bilim toplumdan bağımsız değildir. Tersine bilim sistemi, toplumsal iş bölümü sisteminin merkezinde yer alır. Bilimsel bilgi teknik ve toplumsal kullanımdan bağımsız düşünülemez. Bilim, içinde yaşadığımız dünyayı etkiler ve ondan etkilenir. Buna uygun olarak eleştirel kuram bilimsel nesne ile gözleyen özne, parantez araştırmacı ve ayrıca araştırılan olgular ve araştırmacının değer tasavvurları, parantez, değerlerden bağımsız bilim arasında keskin bir ayrım yapan pozitivizme eleştiriler yöneltir. Eleştirel kuram ahistorik bir olgu bilimi anlayışını reddeder. Çünkü onlara göre vakalar, algılanan nesnelerin ve algılayan organların tarihsel karakterleri, parantez, aynı eser tarafından önceden biçimlendirilmişlerdir. Bilimsel kuram inşası ve araştırması bu yüzden kendi toplumsal göreceliğini, düşünümsellik ve araştırma pratiği kapsamında dikkate almalıdır. Değerden bağımsız bir araştırma hiçbir toplumda mümkün değildir. Zira insanların kendileri bile henüz otonom ve kendilerini belirleyebilen varlıklar değildir. Yani vakaları, değer, bağımsız, olarak değerlendirme iddiasındaki her anket, bu vakaların toplumsal yanlarını ihmal etmektedir. Geleneksel kuramdan farklı olarak eleştirel kuram bilimsel çalışmalarında bilinçli olarak toplumsal hukuksuzluğu ortadan kaldırma ile ilgilidir. Parantez, aynı eser, sayfa 190. Bu bilinçli tutum, geleneksel kuramda karşımıza çıkan siyasal açıdan tarafsız kalma durumunu imkansız kılar. Eleştirel kuram kendi çalışmalarını siyasi ilgileriyle bağlantılı olarak değerlendirmiş, toplumdaki hukuksuzluğu ortadan kaldırmanın başka bir deyişle, özgür insanlar cemaati olarak muhtemel bir toplum düşüncesinin, parantez aynı eser sayfa 166, imkanlarını aramıştır. Bu tutum sömürü ve baskıya karşı aklın ve adaletin yanında olmak anlamına gelmektedir. Horkheimer'a göre eleştirel kuramın özellikleri şunlardır. 1. Özgür insanların oluşturduğu geleceğin toplumunun arayışı uğruna adaletsiz topluma eleştirel yaklaşır. 2. Vakalar ve değer tasavvurları ayrımı yapmaz. Bu tür bir kuram için değerden bağımsız bir bilim yoktur. 3. Kuram ve pratiği bir birlik olarak kavrar. 4. Bilimsel nesnelerin ve bilimin tarihsel karakterini göz önüne alır. Bu noktada eleştirel toplumsal araştırmaların kuram ve pratikleri ile ilgili bir takım sonuçlar ortaya çıkar. Dikkat çekici sonuç, araştırmacının kendisinin de araştırılan toplumun bir parçası olduğunu unutmaması gerektiğidir. Bu nedenle de araştırmacı, araştırmalarında diğer kendi değer tasavvurlarını beyan etmek zorundadır. Bilgi ve ilgiler birbirleriyle bağlantılıdırlar. Geleneksel kuram, olgular ile değerler arasında keskin bir ayrım yapmasına karşın, var olanla ilgili eleştirel bir tavır sergilemez. Diğer taraftan araştırma konularının ve araştırmada kullanılacak yöntemin seçilmesinde çıkarlar etkili olmaktadır. Eleştirel kuram, toplumsal bütünün tanımlanabilmesi ve açıklanabilmesinin ancak kuramsal ve ampirik araştırma ağının bir araya gelmesiyle mümkün olabileceğinden hareket eder. Sosyolojik araştırma daima kuram ile yakın ilişki içinde olmalıdır. Çünkü aksi bir durumda sadece izole olmuş toplumsal durumları araştırabilme, bütüncül bir perspektiften yoksun olma ve olguların sadece yüzeysel yönüyle ilgilenme gibi bir tehlike belirir. Eleştirel kuramın temel düşüncesi nesnelere hem derinliğine hem de yüzeysel olarak kavrayabilen, kuramsal bir yapıya sahip gerçekçi bir kuram inşa etmektir. Ampirik toplumsal araştırma sadece tecrübe edilebilen vakalara indirgenemez ve spekülatif düşünceler de hemen dışlanamaz. Temel tez, bütün nesnelerin toplumsal bağlamının ve bilinçlerinin önceden biçimlendirildiğidir. Kendi üzerine düşünmek, ampirik toplumsal araştırmanın tamamlayıcı bir parçası olmalıdır. İzole edilmiş sonuçlar üretmek yerine toplumsal olguların anlamı ve genel toplumsal yapının özellikleri gündeme getirilmelidir. Ampirik olarak belirlenen bir takım sonuçlar, parantez, örneğin halkın belirli fikirleri, toplumun esası olarak değerlendirilemez. İnsanların içerisinde bulunduğu şartların yahut toplumsal sürece katılan nesnel işlevlerin yerine subjektif yansımaları belirir. Bireylerin toplumsal olarak üretilen davranış biçimleri ve bilinç içerikleri eleştirel bir düşünme süzgecinden geçirilmediği takdirde, ampirik toplumsal araştırma kendi sonuçlarının kurbanı olur. Toplumsal araştırmada dahil, insanların her yaptıkları eylem toplumsal olarak belirlenmiştir. Bu sebepten dolayı düşünme ve eylem pratiği bu toplumsal ilişkileri dikkate almalı ve bunların nesnelliğini dile getirmelidir. Enstitünün ampirik çalışmaları bu eleştirel toplumsal araştırma mantığını uygulamaya çalışmıştır. Bu noktada dile getirilmesi gereken çalışmalar özellikle otorite ve aile ve otoriteryen kişiliktir. Eleştirel toplumsal araştırmanın amacı, toplum bilimlerinin mantığı üzerine odaklanan, Alman sosyolojisinde pozitivizm tartışmalarında (parantez Adorno 1969) gündeme gelmiştir. Eleştirel kuramın temsilcilerinin (parantez Adorno ve Habermas) pozitivizmin temsilcileri ile (parantez Popper, Albert) yaptıkları bu tartışma sosyolojideki epistemolojik tartışmaları büyük ölçüde etkilemiştir.